22. ayrım, sayfa 118. Konski artık bu noktada uğraştığı kişinin acemi olmadığını anlamış ve onu amirine yalnızca Moskova'daki değil, bütün Rusya'daki bir numaralı restoran sahiplerinden biri olarak tanıtmıştı. Ayrıca Maksim'in aslında saygın yardan daha çok iş yaptığını belirtti. Ancak hasmının kim olduğunun farkına varmak Konski'nin cesaretini de kırmıştı. Frederick'in kendisine karşı bir dava açılmasından korkmadığını, ona karşı bir dava açmanın 2 veya 3 yıl bulacağını ve ödeme yapmaya ayak direyen diğer Moskovalı işletme sahiplerinin belki de bayrağı Frederick'ten devralacaklarını gördü. Yine de Konski sorun çıkarmaya ve plan yapmaya devam etti. Dava açmak için kanıt toplamaya başladı. Frederick'e noter onaylı haksız uygulamanın durdurulması talimatları gönderdi. Dahası Maksim'den kötü bir şekilde ayrılmış bir müzisyen buldu. Belirli bir ücret karşılığında orada çalınan Fransızca parçaların bir listesini vermeyi kabul etmişti. Konski bununla da bir yere varamadı ve Frederick Konski'ye hiçbir zaman tek bir kopek bile ödemedi. Derken 1914 yazında Birinci Dünya Savaşı çıktı ve Rusya ve Avrupa'da yaşam geri dönüşümsüz olarak değişti. Fransa ve Rusya müttefikti ama çıkmış olan bu büyük tarihsel fırtına karşısında Konski'nin önemsiz davası sonraki birkaç yıl gündemden düştü ve sonunda temsil ettiği bütün dünya ile birlikte ortadan kayboldu. Bunun doğurduğu tek sonuç bugün Fransız arşivlerinde muhafaza edilen yığınla belge oldu. Bu belgeler faaliyet halindeki yenilmez Frederick Bruce Thomas'ın ilginç bir portresini çiziyordu. Frederick, Moskova'daki başarılı yaşamı ve Amerikan konsolosundaki görevlilerle seyrek ilişkileri sayesinde ırkçı Amerikan politikalarından kurtulmuş oldu. Ancak ABD'deki siyahların durumuna karşı kayıtsız değildi. 1912 sonbaharında akvaryumun ikinci sezonunu planladığı ve Maksim'i açtığı sıralarda Moskova'ya bir siyahı getirmeye karar verdi. 20. yüzyılın ilk yarılarında yeryüzündeki en ünlü ama aynı zamanda en kötü şöhretli Afro-Amerikalı olarak nitelenen bu adam, dünya ağır siklet boks şampiyonu Jack Johnson'dı. Dünyanın en sevilen izleyici sporlarından birinin zirvesinde bulunuyordu. Frederick Johnson'ı davet ederek durgun kış sezonunda akvaryum müşteri çekecek parlak bir atılımda bulunduğu gibi kariyerini yakından takip ettiği, başı dertte olan siyah bir kardeşine yardım eli uzatmak için kıtalar arası sıra dışı bir girişimde de bulunmuş oluyordu. 1878'de Galveston, Texas'ta eski bir köle ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Johnson, 1900'lerin başında düzinelerce boks maçında siyah ve beyaz rakiplerini yenmişti. Dünya şampiyonluğuna yarıştığı açıktı. Ama boks dünyasındaki renk engelinden dolayı beyaz şampiyonlar başlangıçta ringde onunla karşı karşıya çıkmayı kabul etmediler. Johnson azmetti ve 1908'de beyaz ağır siklet şampiyonu Tommy Burns'u ezip geçti. Bu sonuç özellikle Amerikalı beyazları çileden çıkarmıştı ve Johnson'ı yenerek ait olduğu ırkın mertebesine indirecek büyük beyaz umut için ulumaya başladılar. Bu Temmuz 1910'da Johnson'ın James G. Jeffers'ı knockout ettiği 100 yılın dövüşü olarak anılacak bir boks karşılaşmasıyla sonuçlandı. Jeffers 6 yıl önce dünyanın yenilmez ağır siklet şampiyonu olarak ringlerden çekilmiş ve tek bir amaçla bir beyazın bir zenciden üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yeniden ringe dönmüş ırkçı bir beyaz boksördü. Johnson'ın Jeffers karşısında kazandığı zafer her açıdan muazzamdı. Kazanana verilen para ödülü 225 bin dolar, bugünün parasıyla yaklaşık 5 milyon dolara denkti. Johnson'ın önceki galibiyetlerini hafife almış olan eleştirmenler şimdi dillerini yutmuşlardı. Zafer haberi ülkenin her yanında siyahlara ulaştığında bunu kutlamak için sokaklara döküldüler. Bu duruma içerleyen ve küçük düşen beyazlar tepki vermekte gecikmediler. 25 eyalete ve 50 kentte ayaklanmalar çıktı. Polis bazı linç olaylarını durdurmak için müdahalede bulunduysa da iki düzine siyah ve birkaç beyaz hayatlarını kaybettiler. Ve her iki taraftan yüzlerce insan yaralandı. Birçok beyaz Amerikalının öfkeye kapılmasına neden olan yalnızca Johnson'ın ringdeki ustalığı değildi. Boksör iyi giyinmeyi, hızlı arabaları ve o dönem için asıl kışkırtıcı olan hızlı beyaz kadınları seven bir gösterişçiydi. Jeffries, Johnson'a ait olduğu yeri göstermekte başarılı olamayınca ırkçı beyazlar Jim Crow dönemindeki en iyi ikinci silahlarına hukuka başvurdular. Johnson, Lucille Cameron adında 19 yaşındaki beyaz bir fahişeyle aleni ilişkisinden dolayı Chicago'da tutuklandı. 1910 yılında çıkan federal men yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu. Bu yasa, kadınların ahlak dışı amaçlarla bir eyaletten diğerine götürülmesini yasaklıyordu. Johnson, Lucille ile evlenerek yargılanmaktan kurtulmaya çalıştı. Evlilik, Lucille'nin onun aleyhinde tanıklık yapmasına engel oldu. Ancak bu da ülkenin her yerinde öfkenin yeniden alevlenmesine, Johnson'ı parasal olarak batırmak ve hapse tıkmak için daha büyük bir gayret gösterilmesine yol açtı. Frederick Johnson'la ilk defa tutuklanmasından birkaç gün sonra temasa geçti ve bu bir rastlantı değildi. O olaydan bir yıl önce Avrupa'da bir spor etkinliği organizatörlüğü yapan Amerikalı Richard Clegg'in Frederick'in yardımıyla Moskova'da bir boks kulübü kurmaya çalışmıştı. O dönemde imparatorluk yönetimi Rusya'da daha önce hiç batı tarzı ödüllü boks maçları düzenlenmediğinden bu fikre karşı çıkmıştı. Clegg'in Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüş ama umudunu kesmemişti. Bu teklifini yönetimin tutum değiştirmesi durumunda bir Amerikan gazetesinin ifadesiyle Moskova'daki akvaryum bahçelerinin sahibi Bay Thomas'a emanet etmişti. 20 Ekim 1912'de beklenilen tutum değişikliği tam zamanında oldu. Aslında bu o kadar da iyi bir zamanlamaydı ki insan Frederick'in bunda parmağı olabilir mi diye düşünmeden edemiyor. Johnson tutuklananı yalnızca 2 gün olmuştu. Bu olay hemen Amerika'nın her yerinde çok sayıda gazetede haber olmuş ve çok geçmeden Avrupa'daki ve başka yerlerdeki yabancı basın tarafından alınmıştı. Frederick Clegg'ine telgraf çekerek yönetimin yeni aldığı bir kararla boks karşılaşmalarına izin verdiğini söyledi ve 1 Ocak 1913'te Moskova'da başlayacak büyük bir turnuva düzenlemeyi önerdi. Bir hafta sürecek bu turnuvanın ağır siklet şampiyonasındaki sonuncu mücadelesi Johnson ile o sırada Avrupa'da çok popüler olan Amerikalı siyah ağır siklet Sam McVay arasında olacaktı. Boks karşılaşmalarının tamamı akvaryumda yapılacak ve burada 10 bin izleyiciyi oturtabilecek bir düzenleme yapılacaktı. Clegg'in akvaryumun somut teklifini hemen telgrafla Johnson'ın menajerine bildirdi. 5.000 dolarlık bir tasdikli çek, Rusya'ya 3 gidiş dönüş bileti, McVay ile karşılaşacağı maçta 30.000 dolarlık ödülü kazanma olasılığı ve bu karşılaşmanın filminden elde edilecek kazancın 3'te 1'i bu teklife dahildi. Bugünün parasıyla bu çok iyi bir anlaşmaydı. 150.000 dolar civarında bir ön ödeme yapılacaktı. Johnson'ın beklenildiği gibi maçı kazanması durumunda 750.000 dolar tutarında bir ödeme daha yapılacak ve bundan daha fazlası filmden elde edecek gelirden gelecekti. Bu teklif ABD'de büyük sansasyon yarattı ve ülkenin dört bir yanındaki gazeteler bunu halka duyurdu. Zira Johnson kötü şöhretli bir yıldızdı. İşin içinde büyük miktarda da para vardı ve söz konusu karşılaşma uzak ve egzotik bir yerde yapılacaktı. Gazetelerde bu teklifin akvaryumun siyah sahibi tarafından yapıldığı da belirtiliyordu. Tam olarak doğru olmasa da Frederick Chicagolu Thomas adlı bir zenci olarak tanıtılıyordu. Johnson bu teklifi hemen kabul etti ve Moskova'ya gitmek için sabırsızlandığını bildirdi. Frederick sayesinde Rusya, Amerikan ırkçılığından kaçıp sığınabileceği bir yer olarak şimdi de Johnson'a el veriyordu. Bununla birlikte tekrar tekrar gösterilen çabalara karşın Johnson 1913 yazına dek ABD'den ayrılamadı. Bunun üzerine Frederick büyük planlarının hepsini ertelemek zorunda kaldı. Johnson bir yıla yakın bir süre çeşitli Avrupa kentlerindeki turnuvalara katıldı ve sonunda 1914 yılının Temmuz ortalarında Rusya'ya geldi. Frederick ile Johnson tanışır tanışmaz kaynaştılar. Thomas'la yakın dost olduk ve karargahımızı onun parkında kurduk diye hatırlıyordu Johnson. Bu iki siyah adam da benzer köklerden geliyordu ve iki farklı beyaz dünyasında zafer kazanmıştı. İkisinin arasında bir benzerlik daha vardı. Johnson'ın anılarında da renkli bir şekilde anlattığı gibi her ikisi de ya şimdiki zamanı daha ilginç kılan ya da geçmişlerini allayıp pullayan hikayeler uydurmayı seviyordu. Bunlar her ikisinin de gösteriye ne derece düşkün olduğunu vurgulayan hikayelerdi. Savaş yaklaştığından ev sahibimiz Frederick bütün dikkatini Rusya'nın savaş hazırlıklarına vermişti. Zira kendisi Rus siyasi ve ticari çevrelerinde hatırı sayılır biriydi. Çar Nikola'nın gizli ajanıydı. Askeri konseylere ve savaş hazırlıklarının diğer aşamalarına katıldığını öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Askeri makamlar Frederick'in parkındaki yani akvaryumdaki otel ve restoranlarda karargah kurmuşlardı. Bu restoranlardan birinde kendi ekibimden birkaç kişi ve bazı ordu mensuplarıyla birlikte akşam yemeği yediğimiz sırada savaşın artık somut bir gerçeğe dönüştüğünü öğrendik. Masada otururken bazı asker dostlarım telefona çağrılmıştı. Kendilerine savaşın ilan edilmiş olduğu söylenmiş ve hemen birliklerine katılmaları ve acilen seferber olmaları talimatı verilmişti. Bunda bir gerçeklik payı olsa da büyük ölçüde hayal ürünüdür ve Johnson'ın uydurmacalarını Frederick'inkilerden ayırmak zordur. Ordu mensuplarının şampanya içerek ve arzuyla baktıkları şarkıcı ve dansçı kızlardan gözlerini ayırmayarak akvaryumda zaman geçirmeyi sevdiklerine kuşku yoktur. Ayrıca siyah Amerikalı şampiyonla tanıştığına ve birlikte akşam yemeği yediğine memnun olanlar da olmuştur. Frederick'in nüfuzlu Rus iş adamları ve herhalde siyasetçiler arasında tanıdıkları olduğuna da kuşku yoktur. Kendisi güler yüzlü ve geniş fikirli bir ev sahibi olduğu için bu tür insanlar tarafından tanınıyor ve seviliyor olabilirdi. Yine de Çar'ın gizli ajanı veya Rus siyasi arenasında bir aktör değildi kesinlikle. Ayrıca akvaryumda otel yoktu, yalnızca bazı personelin kaldığı lojmanlar vardı. Frederick'in Johnson adına Rusya'da yapmayı planladıkları gerçekleşmiş olsaydı, Johnson'ın boksörlük hayatında çok daha farklı gelişmeler olabilirdi. Johnson, Chicago'dan kovalanmadan önce kafede şampiyon adlı başarılı bir yer işletmişti. Aynı şeyi Moskova'da da yapması için hiçbir engel yoktu. Belki bunu Frederick ile ortak olarak yapabilirdi ve Batı Avrupa'da turnuvadayken peşini bırakmayan veya ABD'ye döndükten sonra yeniden su yüzüne çıkan sorunlarının hiçbirini yaşamazdı. Ne yazık ki bu ikisi birlikte daha çok zaman geçiremediler. 1914 yılın Temmuz sonuna gelindiğinde dünya aklını kaçırmak üzereydi. 1 Ağustos 1914 tarihinde savaş ilan edildiğinde Johnson Moskova'da kalması durumunda Rusya'nın Almanya ile ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile uzun sınırı boyunca patlak vermek üzere olan savaş yüzünden Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantısının kopacağını anladı. Frederick onun çarçabuk ülkeden ayrılmasına yardımcı oldu. Johnson'ın eşyalarının büyük bölümünden yolda vazgeçmesi gerekmişti ama Frederick'i unutmadı ve Rusya'nın 1917 Bolşevik devrimi sırasında kapıldığı yıkım girdabını ve Frederick'in 1919'da İstanbul'a giderek Kılpayı Paşa'yı kurtarmasını uzaktan da olsa izledi.